Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. E.P. Thompson'ın İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu adlı eseri. 1800 tabifliyle 1832 arasında İngiltere'de işçi sınıfı bilincinin nasıl ortaya çıktığını inceleyen temel bir toplumsal tarih çalışmasıdır. İlk kez 1963 yılında yayımlanan kitap, sanayi devriminin yalnızca fabrikalar, makineler ve ücret ilişkileri yaratmadığını savunur. Thompson'a göre sınıf, ekonomik değişimlerin otomatik sonucu değildir. Ortak baskılar yaşayan insanların gelenekler, siyasal mücadeleler, dinsel inançlar, eğitim faaliyetleri ve örgütlenme deneyimleri içinde kurduğu tarihsel bir ilişkidir. Bu nedenle eser, sıradan zanaatkarları, dokuma işçilerini, radikalleri ve yoksul emekçileri tarihin edilgen nesneleri olarak ele almaz. Onların kendi çıkarlarını tanıma, dayanışma kurma ve iktidara karşı direnme biçimlerini merkeze alır. Pamfletler, gazeteler, vaazlar, mektuplar ve mahkeme kayıtları gibi geniş birincil kaynak kullanımıyla yazılan kitap, emek tarihini kültür, din ve siyasetle birlikte düşünmenin etkili bir örneğidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sınıfın ekonomik bir kategori değil, tarih içinde kurulan ortak bir bilinç olması Thompson'ın en ayırt edici tezi. İşçi sınıfının sanayi devrimi tarafından kendiliğinden üretilmiş, hazır bir toplumsal grup olmadığıdır. Fabrikaların büyümesi, ücretli emeğin yayılması ve eski zanaat düzenlerinin çözülmesi elbette belirleyici koşullar yaratır. Ancak bu koşullar tek başına sınıf bilinci doğurmaz. İnsanların benzer ekonomik baskılar yaşadıklarını fark etmeleri, çıkarlarının işverenler ve siyasal seçkinlerle çatıştığını anlamaları gerekir. Thompson bu dönüşümü ortak deneyimlerin yorumlanması ve siyasi eyleme çevrilmesi olarak ele alır. Bu yaklaşım, sınıfı sadece gelir düzeyi ya da meslek üzerinden tanımlayan dar bakıştan ayrılır. Dayanışma, karşılıklılık, adalet duygusu ve kolektif hareket etme iradesi sınıfın kurulmasında maddi koşullar kadar önem kazanır. Kitabın 1780 ile 1832 arasına odaklanması da bu yüzden anlamlıdır. Bu yıllarda farklı iş kolları, yerel topluluklar ve radikal çevreler birbirinden kopuk sorunları daha geniş bir ortak mücadele dili içinde görmeye başlar. Thompson böylece sınıf tarihini kaçınılmaz bir ilerleme hikayesi olarak değil, çatışmalı, belirsiz ve insan eylemiyle şekillenen bir süreç olarak açıklar. İkinci olarak, sanayileşmenin eski yaşam düzenleri ve zanaat kültürleri üzerindeki yıkıcı etkisi kitap. Sanayileşmeyi yalnızca üretkenliği artıran teknik bir gelişme olarak anlatmaz. Thompson, yeni ekonomik düzenin birçok emekçi için statü kaybı, gelir güvensizliği, çalışma disiplininin sertleşmesi ve yerleşik hayat biçimlerinin aşınması anlamına geldiğini gösterir. Özellikle zanaatkarların beceriye, mesleki saygınlığa ve görece bağımsız çalışma ritimlerine dayanan dünyası baskı altına girer. Piyasa rekabeti, ücretleri düşürme eğilimi ve üretimin yeniden örgütlenmesi, işçilerin yalnızca kazancını değil, gündelik yaşam üzerinde söz sahibi olma imkanını da etkiler. Thompson'ın değerlendirmesinde yoksullaşma meselesi salt ücret hesabına indirgenemez. İnsanların kaybettikleri şey, geleneksel haklar, topluluk içindeki itibar, boş zamanı kullanma biçimi ve kendi emek süreçleri üzerindeki denetimdir. Bu çerçeve, neden bazı grupların makinelere ve yeni üretim ilişkilerine şiddetle karşı çıktığını daha iyi açıklar. Tepki, basitçe yenilik düşmanlığı değildir. Geçim kaynaklarını, mesleki değerlerini ve toplumsal güvencelerini koruma çabasıdır. Thompson bu nedenle iktisadi dönüşümün kazananlarıyla kaybedenleri arasındaki ilişkiyi görünür kılar. İlerleme söyleminin toplumsal maliyetlerini tarihsel bağlamına yerleştirir. Üçüncü olarak, Luddizm. Makine korkusundan çok hak ve geçim mücadelesi olarak yorumlanır. Thompson'ın en etkili katkılarından biri. Luddist hareketi irrasyonel biçimde makine kıran kalabalıklar şeklindeki yaygın tasvirin ötesine taşımasıdır. Luddistler için sorun, tek başına yeni makinenin varlığı değildir. Makinelerin ücretleri baskılamak, nitelikli emeği değersizleştirmek, işçilerin yerleşik haklarını aşındırmak ve üreticiler arasındaki güç dengesini bozmak amacıyla kullanılmasıdır. Bu ayrım önemlidir çünkü teknolojik değişimin toplumsal sonuçlarının önceden belirlenmiş olmadığını ortaya koyar. Aynı teknik yenilik, işçilerin yaşamını iyileştirecek düzenlemelerle de işverenlerin denetimini ve karlılığını artıracak biçimde de uygulanabilir. Kitapta Luddizm dağınık bir öfke patlaması değil, yerel bağları, haberleşme ağları ve belirli ahlaki beklentileri olan bir direniş biçimi olarak görünür. Devletin bu tür örgütlenmelere verdiği ağır cezai karşılık ise siyasal iktidarın mülkiyet ve düzen anlayışını açığa çıkarır. Thompson, işçi protestolarını yalnızca suç ya da gericilik diliyle değerlendirmeyi reddeder. Bunun yerine işçilerin adil ücret, mesleki saygınlık ve yaşam güvencesi taleplerini dikkate alır. Bu yorum, günümüzde otomasyon ve platform ekonomisi tartışmalarında da teknolojinin kimin yararına, hangi kurallarla kullanıldığı sorusunu canlı tutar. Dördüncü olarak, radikal dernekler okuma pratikleri ve siyasal dil dayanışmayı genişletir. Thompson, işçi sınıfı oluşumunda örgütlenmenin yalnızca grevler ya da ekonomik talepler üzerinden kurulmadığını vurgular. Okuma grupları, tartışma toplantıları, denekler, siyasal kulüpler ve ucuz basılı metinler, farklı bölgelerdeki emekçilerin ortak bir kamusal dil geliştirmesine yardım eder. Londra Yazışma Derneği gibi reformcu çevreler, temsil, oy hakkı ve yurttaşlık meselelerini emekçilerin gündelik sorunlarıyla ilişkilendirir. Böylece siyasal düşünce, yalnızca eğitimli seçkinlerin alanı olmaktan çıkar. Pamfletlerin okunması, haberlerin paylaşılması ve toplantılarda tartışılması, katılımcılara kendi deneyimlerini daha geniş bir adaletsizlik çerçevesine yerleştirme imkanı verir. Fransız devriminin yarattığı umut ve korkular da İngiliz siyasal hayatını derinden etkiler. Yönetici sınıflar reform taleplerini düzen için tehdit sayarken, radikal çevreler özgürlük ve temsil iddialarını yaymaya çalışır. Thompson bu karşılaşmayı, fikirlerin soyut tarihi olarak değil, baskı yasaları, gözetim, cezalandırma ve halkın örgütlenme çabaları içinden inceler. Kitap bu nedenle siyasal bilincin kendiliğinden doğmadığını gösterir. Bilinç, iletişim kanalları, ortak öğrenme süreçleri ve kolektif tartışma sayesinde gelişir. Aynı zamanda devlet baskısının dayanışmayı bastırmaya çalışırken daha geniş bir ortak kimlik yaratabildiğini de ortaya koyar. Son olarak, metodizmin disiplin ile topluluk desteği arasındaki çelişkili rolü, Thompson, erken dönem işçi sınıfı kültürünü anlamak için dini, özellikle metodizmi, ikincil bir unsur saymaz. Metodizm emekçilere manevi destek, cemaat duygusu ve kişisel dayanma gücü sağlayabilirdi. Düzenli toplantılar, karşılıklı gözetim ve ortak ahlaki dil, yalnızlaşmış ya da güvencesiz insanların bir topluluğa bağlanmasına imkan verirdi. Fakat Thompson, bu dini hareketin çalışma hayatıyla ilişkisini eleştirel biçimde de değerlendirir. Sabır, itaat, ayıklık ve bireysel ahlak vurgusu, ağır çalışma koşullarına karşı açık siyasal itirazı sınırlandırabilecek bir disiplin yaratabilirdi. Bu nedenle metodizm, ne basitçe özgürleştirici ne de yalnızca baskıcıdır. İşçi sınıfının oluşumunda etkili olan kültürel güçlerin çelişkili niteliğini gösterir. İnsanlara dayanışma ağları ve anlam sunarken, mevcut hiyerarşilere uyum sağlamayı da teşvik edebilir. Thompson'ın bu incelemesi, ekonomik çıkarlarla inançların ayrı dünyalar olmadığını kanıtlar. Dinsel pratikler, zaman kullanımı, aile yaşamı, içki tüketimi, çalışma ahlakı ve topluluk içi denetim aracılığıyla gündelik hayatı biçimlendirir. Dolayısıyla sınıf bilincini anlamak, ücretler ve işyerleri kadar insanların değerlerini, korkularını ve ahlaki beklentilerini de incelemeyi gerektirir. Kitap, kültürün siyasal çatışmaların dışındaki süsleyici bir alan değil, onların kurucu parçalarından biri olduğunu güçlü biçimde savunur. Sonuç olarak, İngiliz işçi sınıfının oluşumu, emek tarihi, sanayi devrimi, siyasal radikalizm ve toplumsal hareketlerle ilgilenen okurlar için başlıca başvuru eserlerinden biridir. Tarih öğrencileri ve araştırmacılar için kitabın en önemli yararı, kaynak kullanımının kapsamı ve yorumlama biçimidir. Thompson, resmi belgelerin ötesine geçerek vaazları, gazeteleri, broşürleri, mahkeme kayıtlarını ve işçi örgütlerinin izlerini bir araya getirir. Böylece tarihsel değişimin yalnızca parlamento, devlet adamları ve sanayiciler tarafından açıklanamayacağını gösterir. Genel okur içinse kitap, sanayileşmenin insan hayatında yarattığı dönüşümleri soyut ekonomik terimlerin dışına taşır. Geçim güvencesi, mesleki itibar, çalışma ritmi, din ve siyasal katılım arasındaki bağları daha somut kavramayı sağlar. Eserin hacmi ve ayrıntı yoğunluğu hızlı bir genel bakış arayanlar için zorlayıcı olabilir. Ayrıca sonraki araştırmalar, kitabın kadınların deneyimlerine sınırlı yer verdiğini ve kullandığı kaynakların daha çok erkek zanaatkarların dünyasını yansıttığını haklı olarak tartışmıştır. Buna rağmen kitap benzer toplumsal tarih çalışmalarından sınıfı değişmez bir etiket yerine mücadele içinde oluşan bir ilişki olarak ele almasıyla ayrılır. Ekonomik yapıları, kültürel gelenekleri ve siyasal eylemi tek bir açıklamada birleştirmesi onu kalıcı biçimde etkili kılar. Okur. Bu kitaptan geçmişteki işçilerin nasıl örgütlendiğini öğrenmenin yanında güncel eşitsizlikleri ve teknolojik değişimleri değerlendirirken insan iradesine, kurumlara ve ortak hafızaya neden dikkat edilmesi gerektiğini de çıkarabilir. Destek olmak isterseniz E.P. Thompson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.